Sayfa 154. Bay Griffith, "Doğru değil Huf," dedi. "Ne var ki zamanın koşullarına uymak zorundayız. Ben Tanrı'ya bağlı olduğum kadar onun evine de bağlıyım. Diyakozlar ise benim ruhani reislerimdir. Bazı değişiklikleri yavaş yavaş yapmam gerekiyor. Düşünmeli ve ondan sonra konuşmalıyım. Yapacağım işi zihnimde geliştirip bunu uygulamak için en uygun zamanı seçmesini bilmeliyim. Ben Huf Morgan gibi yapamam. Yoksa kapı dışarı edilir, çitlerin arasında vaaz verecek yer ararım kendime. Böylece de değişiklikler ve iyi bir şeyler yapmak fırsatını kaçırırım. Şimdi anladın mı?" "Evet, Bay Griffith," dedim. "Şimdi yaptıklarımdan daha çok utanıyorum." Bay Griffith uzun uzun gülümseyip güzel dişlerini göstererek, "Pekala Huf," dedi. "Madem ki böyle güzel bir biçimde bağışlanmanı diliyorsun, ben de senin cesur bir çocuk olduğunu, sadece cesaretinin seni yanlış bir yola saptırmış bulunduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Duygularına kapılma. Düşün. Gör. Tekrar düşün. Sonra bir işi gerektiği gibi yapabilmen için adımlarını tek tek at. Tıpkı bir duvarcının tuğlaları işleyişi gibi. Sağlam ve iyi olsun diye. Düşünce içinde bu böyledir. Düşün. Düşündüklerini de teker teker zihninde geliştir. İyi ve doğru düşün. Ondan sonra yapacağını yap. Olur mu?" "Peki Bay Griffith," dedim. Bay Griffith ayağa kalkarak, "Hadi gel," dedi. "Eve dönelim artık. Annenin pişirdiği domuz pastırmasının kokusu burada bile burnuma geliyor." 12. Bölüm. Sonra Ianto eve geldi. Eğer müsrif oğlun, dipnot, İncil, Luka 15, 11, 32. Çevirmen notu. Dönüşünde ortalık birbirine karıştıysa bunun Ianto'nunkinden ne gibi bir fazlalığı olabileceğini düşünemiyorum. Kahvaltı ettiğimiz sırada postacı Alice beyaz kısrağını evimizin kapısı önünde durdurup anneme seslendi. Bütün oğulları evden gittiğinden beri annem Alice'e bir melek gözüyle bakıyor, onun yolunu hem sevinç hem de kötü haberleri ulaştıran mektupları getirebileceği kaygısıyla korku içinde gözlüyordu. Alice yüksek sesle gülerek, "Yavrum, Bayan Morgan, size burada içi fıstık dolu bir mektup var," dedi. "Pulsuz yollandığı için de 4 penny ödeyeceksiniz." Annem cüzdanını almaya koşarken, "İçeri buyurun Bay Alice," dedi. "Angarat, çabuk tavayı ocağa koy. Domuz pastırmasını da hazır et. Güzel bir fincanda çay. Bay Alice, ısını verirsiniz." Bay Alice, "İnanın ki sabahtan beri ettiğim 3. kahvaltı olacak bu," dedi. "Bütün bunları kaldıracak bir göbeğe sahip olmak da hiç fena değil hani." Annem, "Şşt," diyerek ona pul parasını verdi ve mektubu açmak üzere Bay Alice'in elinden kaptı. Zarfı pencereye doğru tutarak, "Ianto'dan," dedi. "Durun bakalım. Sevgili anneciğim ve babacığım, eminim ki benim öldüğümü sanmışsınızdır. Ama ben ölmedim ve Londra'dayım." Annem bir elini başına götürüp şaşkınlık içinde bizlere baktı. "Londra'dan," diye mırıldandı. "Londra. Bu kadar uzaklara tek bir kelime söylemeden gitti. Aşk olsun." Tekrar mektuba baktı ve hafifçe bir çığlık attı. "Eve dönüyor, geliyor. Ianto eve geliyor. Dönüyor benim Ianto'm. Ah Ianto, yavrum benim." Alice avaz avaz bağırmaya, çatalı ve bıçağıyla masaya vurmaya başladı. Annem de Angarat'ı elinden tutarak masanın etrafında iki yanına sallana sallana yaşlı gözlerle dans etti. Annem gözlerindeki yaşları silerek, "Dur bakalım," dedi. "Oven maden ocağına koş, babana haber ver, Brona da uğra, sonra doğruca geri dön, ortalığı derleyip toplayalım." Angarat döndükten sonra evde yapılan işleri anlatmak için derleyip toplamak deyimini kullanmak yerinde olmaz. Bütün gün her taraf baştan aşağıya kadar sabunlu sularla gıcır gıcır yıkandı. Ertesi günde Angarat'la ben evin önüne ve arkasına beyaz badana çektik. Ianto bir gün sonra geliyordu. Bir gece öncesinden onu tanıyanlar bizim evde toplandılar ve onu karşılamak için yapacakları hazırlıkları kararlaştırmak üzere babamla birlikte aşağıya kiliseye gittiler. Alice, Davy ile Owen'a birer telgraf çekmiş, dağın öbür yakasındaki Gwilym'de yolu oralara düştüğü bir sırada haber vermişti. Seretwen birkaç günlüğüne bizdeydi. Ivor, Angarat ve ben zaten evdeydik. Böylece bütün aile bir kez daha toplanmış oluyordu. Babam çok sevinçliydi. Bay Griffith'le yaptıkları toplantıdan döner dönmez kapının önünde diz çöküp Tanrı'ya dualar, şükürler etti. Yüzü sevinçle ışıldıyor, bıyığı son gümüştenmiş gibi duruyordu. Parmaklarını masanın kenarına dayayıp, "Ey göklerdeki yaradanım," dedi. "Oğulların sana döndükleri zaman neler hissedersen, ben de şimdi aynı şeyleri duyuyorum içimde. Bana böyle bir günü gösterdiğin için sana teşekkür ederim. Oğullarıma ve kızlarıma bahşettiğin sağlık için sana teşekkür ederim. Ey Tanrım, sana bu gece ve yarınlar için teşekkür ederim. Amin." Hepimiz oturup yemeğimizi yedikten sonra Bay Griffith'le babam, başta Bando'nun, en arkada da şişeleri ve fırçaları taşıyacak olan Twin Pug'ın arabasının yer alacağı karşılama alayının programını yaptılar. Ertesi sabah erkenden kalktık. Babam, gece vardiyasının paydosundan bir saat önce işinden ayrılıp eve döndü. Ivor'la birlikte Thomas'ın arabasına binerek Ianto ve öbür ağabeylerimi karşılamak üzere istasyona gittik. O sabah bizim dağ gezintisi suya düştü. Dışarıda evin arka tarafında yıkamam için bir sürü kapkaca önüme yığdılar. Tepenin bütün kadınları gelirlerken kendi fincan ve tabaklarını beraberinde getiriyorlardı. Ama dağın öbür yanından gelecek olanlar için eldekiler yetmez düşüncesiyle komşulardan ödünç alınanları kullanmadan önce yıkatmak annemin adetiydi. Bu da hiç hoşuma gitmemekle birlikte benim işimdi. Ianto'nun ve öbür abilerimin hatırı için yine de yıkadım. Tam maden ocağının düdüğü öğlen paydosunu haber verdiği sırada babamı, Ianto'yu ve öbür abilerimi karşılayan alayın bando seslerini işittik. İşte o anda herkes bir telaşa kapıldı. Annem ekmeğe tereyağı sürmekte olduğu bıçağı bıraktı ve elini göğsüne götürdü. "İşte geliyorlar," dedi. "Sedven, şu entari giymeme yardım et. Sen Angarat, ekmeklere tereyağını sürüp o işi bitiriver. Bronwen, sen de ocaktakilere göz kulak ol." Sonra herkes Bando Tepe'ye geldiği vakit dışarı çıkıp seyredebilmek için elindeki işi bir an önce bitirmeye baktı. Üzerine kaytan dolanmış büyük gümüşten asasıyla Ifan Owen ilerideki çit duvarlarının oradan köşeyi dönünce Bando'nun nefesli çalgılarından çıkan sesler ve davulların darbeleri az kalsın kalbimi durduracaktı. Bando o kadar büyük değildi. Topu topu 10 kişiden meydana gelmişti. Ama falsosuzdu. Hepsi de kulaktan dolma müzisyenler olmakla birlikte çok güzel çalıyorlardı. Geliyorlardı. Elleri sarsarcasına yaklaşıyorlardı. Onları arkadan, maden ocağından, çiftliklerden ve bütün öteki vadilerden gelen dostlarımızın meydana getirdiği bir alay izliyordu. Hepsi de bizim dağdan olmak üzere ayrı ayrı 4 koro vardı. Kendi koromuz da bunların arasındaydı. Üniformalarını giymiş futbol takımları, hotozlu şapkaları ve kırmızı eteklikleriyle kadınlar, bizim kiliseden ve öteki kiliselerden olanların hepsi bu olayın arkasındaydılar. Vaizler hep bir arada yürüyorlardı. Onların ardından da çocuk korosu geliyordu. En geride ise Thomas'ın çiçekler, yeşillikler ve renkli kumaşlarla süslenmiş arabasının içinde babam 5 oğlu ile birlikte ayakta durmaktaydı. Ben bizim ön odanın açık penceresi önündeydim. Ama kalabalık öyle büyüktü ki Bando geçtikten sonra artık doğru dürüst kimseyi seçemedim. Sadece babamla abilerimin başlarını görebildim, o kadar. Onlar da arabadan indikten sonra şapkalardan başka hiçbir şey görülmez oldu. Abilerimin huyunu iyi bildiğim için mutfaktan doğru arka bahçeye koştum ve onların arka taraftaki kalabalığı yararak eve girmeye çalıştıklarını gördüm. Ianto'nun boyu Ivor'unkini bile geçmişti. Londra'dan aldığı güzel bir elbise vardı sırtında. Ne tuhaf, Londra'da dikilmiş bir elbise hemen belli oluyor. Bu ne eşsiz bir kenttir ki oranın malı olan bir kumaş parçası bile insanı etkileyebiliyor. Ianto bana, "Aferin, koca adam olmuşsun," dedi. "Kaç yaşına bastın bakalım?" "12," dedim. "Haftaya da doğum günüm var." "Ya," dedi. "Demek öyle. Haftaya doğum günün olduğuna göre elini cebine at demek istiyorsundur herhalde, değil mi?" Hayır, dedim. "Sadece bildirmek istedim. Eğer bir armağan vereceksen ona bir diyeceğim yok. Ama vermeyeceksen yine de canın sağ olsun." "Londra'dan boş elle gelmedim," dedi. "Sana da bir armağan getirdim. Bavulumda. Fırsat bulursan bavulun kapağını kaldırıp bir bakıver." "Davy, benim kutuda da sana bir armağan var, Hoof," dedi. "Owen, benimkinde de," dedi. "Ivor, ben armağanını sana doğum gününde vereceğim," dedi. "Gwilym, sana şimdi benden bir 6 peni var," dedi. "Doğum günü armağanını da o gün düşünürüz." Ianto, "Nasıl, evlilikle aran iyi mi, Gwil?" diye sordu. Gwilym'in gözleri önce Owen'a, sonra da yerdeki hasıra doğru kaydı. "Pekala, gidiyor işte, bildiğin gibi," dedi. "Ya senin karın nasıl?" İanto, o öldü, dedi. Ivor, öldü mü, dedi. Bizim hiçbir şeyden haberimiz olmadı. İanto, duyurmak istemedim, dedi. Ve beni yavaşça kucağından yere indirdi. Ivor, demek öyle, dedi. Çok oldu mu öleli? İanto, 6 ay oluyor, diye karşılık verdi. Hem onu hem de bebeği yitirdim. Sakın anneme bir şey söyleyeyim demeyin. Ben ona yarın anlatırım. Benim yanımdan da pek ayrılmayın. Yoksa ne oldu ne bitti diye sormaya başlar. Bırakalım şimdi bunu. Dışarıdan duyulan şarkılara, bağırtılara şaşıp kalmak insanın elinde değildi. Sıkış sıkış evin çevresini kuşatanlar İanto'yu görmek için bağırışıyorlardı. Bu arada kadınlar da yiyecekleri dışarıya çıkartmak ve çayı hazırlamak için içeriye üşüşüyorlardı. Abilerimin her birini arkadaşları bir kenara çekip götürünce ben de o durduğum köşeden onları seyrettim. Ama o da öylesine sıcak, içerinin kalabalığını aldırmadan hala girmeye çalışanlarla öylesine doluydu ki bu sıkıntıdan kurtulmak için pencereye tırmanıp dışarı çıktım ve arkadaki kulübeye gittim. Orada tavan arasında küçük bir oda vardı. Sabun, yağ, kömür, odun, patates, elma, soğan kokularıyla ufacık, sakin bir yerdi burası. Hatta kullanılmayan bazı yorganları ve yatak çarşaflarını bile annem buraya kaldırdı. Eğer sırt üstü bu yorganların üzerine uzanırsanız, tavana yakın bir yerdeki pencereden dağın tepesini görebilirdiniz. Burası benim derslerime çalıştığım, bazen de annemin arkadaşları geldiği günler gidip kitaplarımı okuduğum bir yerdi. Ablalarımla annem mutfakta yıkanacakları zaman da buraya gelirdim. İşte şimdi de buradaydım ve dışarının gürültüsünü uzakta bırakmış dinleniyordum ki Margaret usulcacık içeriye girip kapıyı kapattı. Hiç ses çıkartmadım ama başımı çevirerek onu gözlerimle izledim. Kendisinin de bizim evde kaldığı sıralarda Owen'ın o vakitler üzerinde çalıştığı tezgahının başına doğru yürüdü. Takımlarının bazıları hala orada rafların üstünde duruyordu. Matkap kolu, matkap uçları ve mengene Owen'ın çalıştığı günlerdeki gibi pırıl pırıldı. Her gün bir fasıl zımpara kağıdıyla bunları temizliyordu. Margaret, Owen'ın arkalıksız küçük iskemlesine oturarak elini mengeneye götürdü ve yavaş yavaş mengenenin kolunu çevirdi. Sanki bir şey düşünüyormuş gibiydi. Ağladığını biliyordum. Acaba ne yapsam diye düşünüp dururken kapı tekrar açıldı ve Owen orada belirerek gözlerini Margaret'a dikti. Bir an öylece ardına kadar açık kapının ağzında durdu, sonra ortalarda bir sürü insanın dolaşmakta olduğunu düşünerek içeri girdi ve kapıyı örttü. Sırtını oraya dayayıp yine aynı şekilde kıpırdamadan durdu. İçerinin karanlığında siyah elbisesiyle hayal meyal görünüyordu Owen. Fısıldarcasına, "Margaret," dedi. "Buraya girdiğini gördüm. Ben de gelmeden edemedim." Margaret, "Owen," dedi. Ağzından çıkan sözler gözyaşlarında yüzüyordu. "Seni çok özledim." Owen tekrar, "Margaret," diyerek ona doğru yaklaştı. Birkaç kez kendime kıymaya kalkıştım ama yapamadım. Korkan biriyim ben. Dünya zindan oldu bana. Seni seviyordum Margaret. Güzelim benim. Hem de çok seviyordum. Hala da seviyorum. Margaret, artık elden bir şey gelmez dedi. Evliyim ben. Her şey bitti. Owen onun yanında diz çökmüştü. Margaret da elini hala mengenenin üzerinde tutuyordu. Margaret neşeli bir sesle, "Beni ilk kez burada öptüğünü hatırlıyor musun?" dedi. "Belimi şu eski mengeneye dayayıp üstüme öyle abanmıştın ki az kalsın bir tarafım kırılacaktı." Owen öğrenmek için büyük bir istek duyarak, "Gwil sana iyi davranıyor mu?" diye sordu. Margaret, "Hem de çok," dedi. "Sen bile ondan iyi davranamazdın. Kardeşin bazen o kadar sana benziyor ki kendimi onunla değil de seninle evli sanıyorum." Owen, "Öyleyse az önce niye ağlıyordun?" dedi. Margaret, "İçimi yakan eski bir sızı depreşmişti de ondan," dedi. "Unutana kadar da uzun bir zaman dinmedi bu sızı. Haftalarca, aylarca çektim bunu. Sadece bir ses, bir öpücük bu acıyı dindirebilirdi. Ama bu hiç dinmedi. Hep kıvrandırdı beni. Sonra da geçti." Owen ayağa kalktı. "Geçti mi?" Sesi Margaret'ın sesinden daha yüksek çıktı. Margaret bir kaya gibi kıpırdamadan, "Geçti ya," dedi. "Bir gece fena halde bunalmıştım. Az kalsın aklımı kaçırıyordum. Hiç durmadan bağırıp çağırıyordum. Beni yatıştırayım derken zavallı Gwilde neredeyse çıldıracaktı. İşte o zaman Tanrı'ya seni unutabilmem için bana güç versin diye yalvardım." Owen yine aynı ses tonuyla, "Unuttun öyle mi?" dedi. Margaret, "Owen Morgan'ı hiçbir zaman unutmayacağım," dedi. ve ayağa kalkıp pelerini düzeltti. Bir erkek elinin kavrayabileceği kadar ince belini gördüm Margaret'ın. Beni öpen Owen'ı, diyerek sözlerine devam etti. Piramitler çağından bile önce kendisinin olduğumu söyleyen Owen'ı asla unutmayacağım. Bütün ruhumla ölene kadar onu seveceğim. Owen, ya şimdi, dedi. Margaret, şimdi ben Bayan Gwilym Morgan'ım, dedi. Owen Morgan ise çok uzaklara gitti, bir daha da geri gelmeyecek. Owen, ama Margaret, dedi. Baksana kız, buradayım işte. Margaret, sen mi? Diyerek Owen'ın yüzüne bakıp başını sarstı. Hayır, sen Owen değilsin. Owen Morgan gibi bir erkek yoktur yeryüzünde. O gitti, artık dönmeyecek. Beni de kardeşine verdi. Owen sırtını dönerek, ah Margaret, dedi. Margaret, evet evet diyerek konuşmaya devam etti. Ben bu anda şu küçücük çatının altında onun hayaliyle yaşıyorum. Owen, eğer benimle olman seni mutlu edecekse Gwilym'i bırakıp bana gelir misin? Dedi. Margaret, beni hiçbir zaman mutlu etmez, dedi. Owen Morgan'dan başkası. O da bir daha dönmeyecek. Owen, aklını başına topla Margaret, dedi ve hızla dönüp onu omuzlarından kavradı. Yalvarırcasına Margaret'ın yüzüne baktı. Ama Owen boşuna konuşuyor, boşuna nefes tüketiyordu. Birdenbire gözleri fal taşı gibi açıldı, sonra da sımsıkı kapandı. Ellerini hızla Margaret'tan çekti, ağlayarak kapıdan yana döndü ve fırlarcasına oraya doğru atıldı. Margaret, diyerek hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ah Margaret, benim güzelim, ne yaptım ben sana? Bir cehennem kaçkınıyım ben, ne yaptım? Dışarıya çıktı ve kapıyı kapadı. Margaret olduğu yerde kaldı. Sonra bahçenin kaldırım taşları üzerinde ayak sesleri duyuldu ve Gwilym hızla kapıyı açıp soluk soluğa orada belirdi. Yavaşça Margaret'a yaklaştı, kollarını onun omuzlarına doladı. Şimdiye kadar ondan hiç duymadığım bir sesle, gel güzelim, dedi. Arabaya binip eve dönelim, olur mu? Başını ıslatır, uyuturum seni. Ne dersin? Hadi gel canım, gel, dinlenirsin. Gwilym böyle konuşa konuşa Margaret'ı yavaşça dışarıya çıkarttı ve kapıyı örttü. Sıcaktan bunu almıştım. Bir fincan çay içmek için de can atıyordum. Yorganların üstünden aşağıya inip eve gittim ve insanların arasına karıştım. Evdekilerin çoğu dışarıya çıkmış, yemeklerini dağın yamacında yiyorlardı. Kadınlar güneşten korunmak için şemsiyelerin altına gizlenmişlerdi. Hava gülüşenlerin ve konuşanların sesleriyle doluydu. Annem mutfaktaydı. Yüzü bembeyazdı. Angarat bir köşeye çekilmiş ağlıyor, Bronwyn de onun yanında durmuş, sırtını okşuyordu. Babam ve abilerim, Bay Griffith ve öbür vaizlerle birlikte ön odadaydılar. Annem, ön odaya girmemem için hızla yerinden kalkıp ellerini açarak, "Huv!" dedi. "Ne istiyorsan al oradan ve uslu bir çocuk gibi git, dağda ye." "Peki anneciğim," dedim. Bronwyn, istediklerimi almama yardım etmek ve onları bir kağıda sarmak için gülümseyerek yanıma geldi. Babam bütün gürültüleri bastıran bir sesle ''Yararsız!'' diye bağırınca annem elini ağzına götürerek arkasını döndü. ''Hiçbir doktor onu iyileştiremez Bay Griffith. Doktorlara yeteri kadar para harcadık. Zavallı kız hakkını bozmuş. Beni tasalandıran oğlumun durumu.'' Bronwyn telaşla ''Hadi git buradan!'' diye bana fısıldadı. ''Gittiğin yerde bir iki saat kadar uslu uslu otur, olur mu?'' Dışarıya çıktım ve birkaç tane alabalık tutmak, suyla çevrili kayanın üzerine oturarak güneşin altında yiyip içmek için ırmak boyuna indim. Gerçekten de uslu mu usluydum. O akşam evin her yerinde yemek yendi. Masalar herkesin birden oturabileceği kadar büyük değildi. Bu yüzden idare etmek zorundaydık. Babam, annem, abilerim, Bay Griffith, birkaç başka vaiz, maden ocağından Bay Evans, Dr. Richards, Bay Perry, Bay Owen Madoc, 3-5 diyakozla bir o kadar da mütevelli ve ben mutfakta yedik. Hepimizin dirsekleri yanımızdakilerin kaburgalarındaydı. Bereket versin ki yiyecek ve içecek boldu da kimse halinden şikayetçi değildi. Ianto Londra'dan ve orada yaptıklarından söz ediyordu. Önce Hopkins Jones adlı manifatura mağazasının muhasebesinde çalıştığını, oradan Great Western temizleme makineleri kuruluşuna geçtiğini, sonra da bir yol inşaatı içinde yazıcılık yaptığını ve ne olduklarını anlayamadığım daha bir sürü işlere girip çıktığını anlatıyordu. Vaizlerden biri, ''İşte elinden her iş gelen adam diye buna derler.'' dedi. ''Neden bir meslekte karar kılmıyorsunuz?'' Ianto, ''İstediğim gibi bir iş çıkmadı da ondan.'' dedi. Bu yüzden de bulana kadar aramak zorunda kaldım. Vaiz, bulabildiniz mi bari? Diye sordu. İanto, hayır, dedi. Sanki köpekmişiz gibi davranıyorlardı bize. O yazıcılık işinde verdikleri azıcık parayla prensler gibi giyinmemizi istiyorlardı. Kaba işlerde daha fazla ücret alınıyordu. Ama yaşam koşulları şu bizim arka bahçedeki hayvanlarınkinden daha da aşağıydı. Bu yüzden de birinden ötekine geçip durmadan yeni iş aramak zorunda kaldım. Kendi görünüşlerinin dışında kalan şeylerle alay etmekten kıvanç duyan kötü huylu insanlardan biri olan aynı vaiz, hiçbir zaman da bulamadınız değil mi? Dedi. İanto, hayır, dedi. Bulamadım. Bulabileceğimi de sanmıyorum. Vaiz, öyleyse, dedi. Ömrünüzün sonuna kadar bir yumak gibi yuvarlanıp duracak mısınız? Böyle bir durum insana saygınlık sağlamaz herhalde. Öfkesinden taş kesilen İanto, gri renkli iri gözleri parıldayarak, herhalde, dedi. Senin gibi kıçımın üstünde oturduğum yerde her pazar bir sürü saçma sapan şeyler söylemediğim, hafta içlerinde de ağız dolusu laflar etmediğim için saygınlığım seninkinden fazladır. Tanrı'ya şükürler olsun ki onun bunun sırtından geçinen bir sülük değilim. Davy, Owen, İanto ve benden başka herkes çatılıyla bıçağını elinden bıraktı. Bu konuşmaların nereye varacağını önceden kestirmiş olduğum için kendimi çoktan hazırlamıştım. Bay Griffith, bir meslektaşımın hakarete uğradığı bir yerde oturmaya alışık değilim, dedi. Gerçi o da fikirlerini daha güzel bir şekilde ortaya koyabilirdi. İanto, fikirlerini kendine saklasaydı daha iyi ederdi, dedi. Eğer karşımdaki rastgele biri olsaydı ağzını burnunu dağıtırdım onun. Faiz büyük bir üzüntü içinde, gerçekten, dedi. Böyle bir tatsızlığa yol açtığım için üzgünüm. Eğer kırıcı bir söz söyledimse bütün içtenliğimle özür dilerim. İanto, pekala, dedi. Öyleyse ben de sizden özür dilerim. Anneciğim, şu böğürtlenli pastasından biraz daha buyurun. Bundan sonra herkes sözünü sakınarak konuşmaya başladı. Sözler sanki havada asılıp kalıyordu. Kimse kimsenin yüzüne bakmaya istekli görünmüyordu. Biri gülecek olsa bile bunun ne kadar zoraki olduğu kolayca anlaşılıyordu. Bay Griffith dakikalardan beri gözlerini tereyağı tabağına dikmiş, parmaklarıyla ekmek kırıntılarını masanın üstünde ufalıyordu. Annem kaç kez tereyağı tabağını sofradakilere ikram etmek için oradan aldıysa da bir seferinde bile Bay Griffith'in gözleri kıpırdamadı. Babam gözün ucuyla ona bakıyor ve Bay Perry ile işler üzerine konuşmaya çalışıyordu. O sırada Bay Griffith uykudan uyanır gibi gözlerini kırpıştırıp boğazını temizledi. Odayı birden sessizlik kapladı. Elinde bir sürü tabakla çamaşırlıktan gelen Angarat önce olduğu yerde duraladı, sonra annemin masanın altından doğru yaptığı bir işaretle gerisin geriye dönüp hemen dışarı çıktı. Bay Griffith, İanto, dedi. Başka bir evde olsaydım bu tartışmayı açmazdım. Ama bu meselenin şimdi açıklanması gerekiyor. Ben neden onun bunun sırtından geçinen bir sülük oluyormuşum? İanto hiç duraksamadan, çünkü yararsız bir iş yapıyorsunuz da ondan, dedi. Babam masanın öbür ucundan öfkeyle, İanto, dedi. Annemin eli babamın kolunun üstündeydi. Bay Griffith, Hugh'u iyileştirdi. Bay Griffith, Bay Morgan, dedi. Hugh kendi kendine iyileşti. İanto benim işim niçin yararsız bir iş oluyor? İanto elindeki çatalı ve bıçağı ile ne yaptığının farkında bile olmaksızın gözlerini ocağın ateşine dikerek "Çünkü," dedi. "Sizler kendinizi sürünün çobanları diye tanıttığınız halde yine de koyunlarınızın pislik ve yoksulluk içinde yaşamalarına göz yumuyorsunuz. Eğer bir şey söylemek için ağzınızı açacak olursanız yalnızca Tanrı böyle istiyor demekle yetiniyorsunuz. Doğru. İnsanlar koyundan farklı değildir sizler için. Tanrı, görünüşümüze ve benzeyişimize göre insan yapalım demişti. Tanrı bir koyun mudur? Eğer o bir koyunsa, bu kadar budala oluşumuzun nedeni ortaya çıktı demektir. Şimdiye kadar hiç konuşmamış olan vaizlerden biri, bu kadarına da göz yumamam, dedi. Konuşurken hep burnunu çeken, durmadan kesik kesik öksüren, ufak tefek, gözlüklü bir adamdı bu. Bay Griffith, doğru, dedi. İanto, herhalde yarın benim evime kadar bir zahmet eder gelirsiniz. Orada oturur konuşuruz. Görüşleriniz beni ilgilendirdi. İkide bir burnunu çeken vaiz, ama Bay Griffith, dedi. Saygınlığınız onunla konuşmamızı engel oluyor sanırım. İanto ona sert sert bakarak, defol bu evden, dedi. Yoksa seni de senin saygınlığını da kapı dışarı ederim. Yarın sabah 8'de yanınızda olurum Bay Griffith. Bay Griffith, pekala, dedi. Bu gece bu evde bulunanların hepsini Tanrı korusun. Hepimiz amin dedik. 13. Bölüm. Ertesi sabah saat 8'den önce Ianto ile birlikte tekrar Bayan Tom Jenkins'in okuluna başlamak üzere tepeden aşağıya indim. Bu benim için çok önemli bir sabahtı. Okulun şu ön odasına ayağımı son basışımdan bu yana 2 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen yine de hiçbir şey değişmemişti orada. Perdeler bile olduğu gibi duruyordu. Sadece yıkanmıştı, o kadar. Eunice ile Eunette annelerinin entarilerini kısaltılmasına gerek kalmadan giyebilecek kadar büyümüşlerdi. Ama hala da evin içinde ayakkabıları ve çorapları eskimesin diye yalın ayak dolaşıp duruyorlardı. Kara tahtanın üst kısmındaki çatlak da yine yerli yerindeydi. Oğlanlarla kızların kafalarına sokmak için bu kara tahtanın üzerine tebeşirle yazılıp sonra da silinen dersler ona hatırladığımdan daha gri bir renk vermişti. Yine Bayan Tom Jenkins'in geceden yazdığı ve bizlerin de sabahleyin ilk iş olarak defterlerimize geçirdiğimiz alfabenin izleri hala orada hayal meyal görünüyordu. Koku da hep aynı kokuydu. Tavada kızarmış domuz pastırması, fırında pişen ekmek, demet halindeki ada çayı, Bay Tom Jenkins'e şifa olsun diye kaynatılan ot, tebeşir, eski kitap, yıkanmış çamaşır ve fare kokuları eskiden nasılsa yine öyleydi. Bizim evimizde böyle kokular yoktu. Bana Bay Tom Jenkins'in çılgın et rengindeki kafasıyla homurtularını hatırlattığı için de her zaman bunu yadırgamışımdır. Bayan Tom içeriye girince önce dua edildi, sonra da ince bacaklarla bile olsa tekrar okula dönebildiğim için ayrıca duada bulunuldu. Bunun ardından da bütün yaşamım şükran dualarıyla geçsin adlı ilahiyi okuduk. Gel gelelim derslere başlayınca şaşırıp kaldım. Çünkü Bayan Tom'un bana öğretebileceği bir şey yoktu. Yatakta yattığım bütün o günler boyunca ya kitap okumuş ya da Bron'un, babamın veya abilerimin anlattıklarını dinlemiş, Bay Griffith'le saatlerce süren konuşmalar yapmıştım. Bayan Tom bana Canuta'dan sonraki kralların adlarını sordu. Oysa ben daha yüzlerce yıl geriye gidip ona Roma'nın bizimle takışmadığı devirden önceki Britanya krallarının adlarını bile söyleyebilirdim. Okyanuslar, denizler, kıtalar, adalar, ülkeler, ırmaklar, kentler ve sanayi hakkında ne sorduysa hepsini bildim. En sonunda Bayan Tom elinden cetveli bıraktı. Babanla bir konuşsam hiç fena olmayacak Huf, dedi. Sen buraya gelmekle boşuna zaman kaybediyorsun. Sadece hesap dersinde sana biraz yardımım dokunabilir. Bu dersi de her akşam çay saatinden sonra verebilirim sana. Şimdi yemeğe git ve geri dönme. Sonra hep birlikte evlerimize gitmek üzere tepenin yolunu tuttuk. Oğlanlarla kızlar bana sanki her şeyi bilen biriymişim gibi bakıyorlardı. Eve vardığım zaman Ianto'yu orada suratı asık bir halde buldum. Owen arka tarafta bir şeyler eğiliyor, bu da annemin dişlerinin kamaşmasına neden oluyordu. Angarat çamaşırlıkta elma soyuyordu. Bana bir göz işareti yapınca havada bir gerginliğin bulunduğunu anlayarak Owen'ın yanına gittim. Owen, vay dedi, sen misin? Evet dedim, yardım edeyim mi? Şu civatanın başına eğleyiver dedi. Becerebilecek misin? Hele eğiversen bana dedim. Ben eğlerken Owen da yerli yerine kondukça daha güzel görünen bir sürü yeni ve pırıl pırıl parçaları birbirlerine ekliyordu. Bu nedir Owen diye sordum. Owen, at ve araba yerine insanların götürebileceği bir makina dedi. Ama bunu sakın kimseye söyleme. Hayır hayır dedim. Ianto niçin içeride oturmuş duvara bakıp duruyor? Owen, budalaların yüzüne baka baka yorulan gözlerini dinlendirmek için herhalde dedi. Sen neden böyle erken döndün eve? O zaman Bayan Tom Jenkins'in söylediklerini anlattım ona. Owen güldü. Haklısın dedi. İyi bir okula gitmelisin. Bunun da zamanı geldi. Hiçbir erkek bir kadından bir şey öğrenmemiştir. Bayan Tom bana çok şeyler öğretti dedim. Owen, sana sadece bazı bilgileri aktardı, hepsi o kadar dedi. Bunlar da bir takım tarihler, isimler ve olaylar. Öyle fazla bir şey öğrenmiş sayılmazsın. Ama senin çok güçlü bir hafızan var. Doğru dürüst bir öğrenim görmeye başladığın zaman bunun sana büyük bir yardımı olacak. Annem bizi eve yemeğe çağırınca ona da Bayan Tom'un söylediklerini anlattım. Öyle şaşırdı ki kapuskayla dolu kaşık elinde kala kaldı ve tabağı tutan baş parmağının üstüne lahanalar döküldü. Gözleri tez tekerlek açılarak "Eh işte," dedi. "Al sana bir üzüntü daha. Huf'un okulu. O şimdi nereye gidecek?" "Dave'i teknik okula," dedi. Owen da yatılı okula, dedi. Davy, böyle bir okulda öğreneceği tek şey anasına babasına tepeden bakmak olacaktır, dedi. Annem, babası karar verir buna, dedi. Belki Bay Griffith de bu konuda bir şeyler söyler. Davy, belki, dedi. Bu aile Bay Griffith'in yardımı olmadan da bir karar verebilir. Şimdi değil tabii ama gelecekte bir gün. Annem çatalını Davy'ye doğru tutarak, ''Taban hala dolu duruyor, yemeğini ye,'' dedi. ''Eğer bir dostumuz varsa onun da adı Bay Griffith'tir. Bu evde kimsenin onun hakkında bir tek söz söylemesini istemiyorum.'' Ianto, ''Bay Griffith iyi bir adam,'' dedi. ''Ama isterdim ki o bu görevi yapmasın.'' Davy ona, ''Yoksa bu sabah ondan ağzının payını mı aldın?'' diye sordu. Ianto, ''Hayır,'' dedi. ''Ama öğrenmem gereken ne kadar çok şey olduğunu anladım.'' Owen, ''Hangi konuda?'' diye sordu. Ianto, insanlar, dedi. Yaşam biçimimiz ve birbirimize karşı davranışımız konusunda. Davy, ooo, dedi. Çok ilgi çekici olmalı. Bay Griffith'in görüşleri nedir? Ianto, İsa'nın dağda verdiği vaazın aynı, dedi. Bunu her kolun ucunda bir yumruğun bulunduğu ve herkesin sesini gür bir şekilde çıkarttığı bugünün koşullarına uygulayarak tekrarladı. Davy, bunları vaaz etmeye ne zaman başlayacak? Diye sordu. Gidip dinlemek isterdim. Ianto, bu sabah saat 8'de bana anlatmakla işe başladı bile, dedi. Asıl toplantı cumartesi günü öğleden sonra yapılacak. Davy bir kötülük düşünmeden gülerek, sana konuşma fırsatı verdi mi? Diye sordu. Ianto, evet, dedi. Amaca ulaşmak için tutulacak yoldan başka üzerinde anlaşmaya varamadığımız bir şey yok. Ben hemen işe girişelim dedim ama o beklememiz gerektiğini söyledi. Daha zamanı değilmiş. Owen, ben bu sözleri çok işittim, dedi. Zamanı ne vakit gelecekmiş? Bunu bilecek miyiz? Bir işaret mi bekleyeceğiz? Bunları kendisine sordun mu? Ianto, hayır, dedi. Ben sadece dinledim. Kiliseye bağlanma fikri de iyice kafama yerleşti. Annem, ama Ianto, deyince hepimiz ona baktık. Zaten kiliseye bağlısın oğlum, hem de doğduğundan beri. Ianto, bir din adamı olarak demek istiyorum anne, dedi. Ve çatalıyla bıçağını bırakıp özür dileyerek evden dışarı çıktı. Ianto'nun ayak sesleri dışarının kaldırım taşları üzerinde duyulurken annem, aman Allah'ım, diye fısıldadı. Ne güzel bir şey bu. Davy, yapmak istediği işte bir anlam, bir amaç bulunsaydı çok daha güzel bir şey olurdu, dedi. Ve hala buğusu tüten yemeğini olduğu gibi bırakarak çatalıyla bıçağını masanın üstüne koydu. Owen da yemeğini bırakarak, kilisenin kürsüsü dışında yapılacak daha bir sürü işler var, dedi. Annem, belki Owen orada daha yararlı olabileceğini düşünüyordur, dedi. Denesin bir kere. Ben de ona bu konuda yardımcı olacağım. Bizlere Bay Griffith gibi daha birkaç kişi lazım. Davy, Bay Griffith, Bay Griffith, Bay Griffith, dedi ve sandalyesini geriye itip ayağa kalktı. Bıktım artık bu adamdan. Vadide karnı aç, yalın ayak, başı kabak bir sürü insan dolaşıyor. Yersiz yursuz çocuklarla, umutsuzluk içinde çırpınan analarla dolu her yer. Bay Griffith onlara ne verecek? İsa'nın dağdaki vaazını mı? Yoksa Tanrı'nın kutsal isteğini mi? Annem, utan Davy Morgan, dedi. Bay Griffith bu insanlar için sizin alayınızın toplayacağı yardımdan fazlasını toplamıştır. Artık bu konuda tek bir kelime istemiyorum. Sofadan kalktığınızda çıkın buradan dışarıya. Owen, yaptığın tatlıyı yiyemediğim için çok üzgünüm anne, dedi ve Davy'nin ardı sıra yürüyüp dışarı çıktı. Annem bana, herhalde senin de söyleyecek bir iki çift sözün vardır, dedi. Yemeğimi yedikten sonra söylerim anne, dedim. Annem, öyle mi, dedi. Bak şimdiden hatırlatayım sana, eğer bir kelime söyleyecek olursan kulaklarını kopartırım ona göre. Angaraz, anne, dedi. Bayan Bain'in aşağıda. Demirhanenin oradaki eski samanlıkta bebeğini doğurmak üzere. Annem, hangi bebeğini? Diye sordu. Angarat, evden kovuldukları sırada beklemekte olduğu yeni bebeği, dedi ve patatesin üzerine yemeğin suyundan biraz daha ekledi. Annem, hımm, dedi. Sen nereden biliyorsun bunu? Angarat hızlı hızlı yemeğini yerken, az önce Taven söyledi, dedi. Lohusa bezi yapması için ona bir yatak çarşafıyla kırmızı eski battaniyelerin ikisini birden verdim. Annem elinden çatağıyla bıçağını bırakıp gözlerini ve dudaklarını kısarak Angarat'a baktı. Yavaşça, Bana sormadan lavuza bezi yapsın diye bir çarşafla sapasağlam iki battaniyeyi verdikten sonra bir de karşıma geçip oturuyorsun ha? Dedi. Angarat en ufak bir korku belirtisi göstermeden hiçbir şeyleri yoktu anne, dedi. Ev sahibinin adamları onları caz çavlak kapı dışarı etmiş. İçeriden bir çöp bile alamamışlar. Bebeğini de bugün doğuracak. Kadıncağız samanların üstünde yatıyor. Tabii öteki çocuklarının yedisi de aynı durumda. Annem, sus, dedi. Kaç tane olduklarını biliyorum ben. Bir çaresine bakarız. Ama haberim olmadan sakın başka çarşaf ve battaniye vereyim demeyesin. Bu evin hanımı benim. Angarat, peki anne, dedi. Ve ikimiz göz kırpıştık. Annem sanki aklı dağların ötelerindeymiş gibi, umarım ki, dedi, çarşaflar ve battaniyelerle birlikte başka şeyler de gitmemiştir. Genç bayan Angarat Morgan'dan daha fazlasını bekleyemezlerdi tabii, değil mi? Angarat, vallahi anne, derken insanın ağzı ancak bu kadar güzel bir biçim alabilirdi. Arka tarafta durup duran birkaç tane eski kapkacak vardı, onları da verdim. Devam et, dedi annem. Kapkacak. Angarat, abilerimin ve babamın eski elbiselerini diyerek parmaklarıyla saymaya başladı. Annem duyulur duyulmaz bir sesle, tabii benimkilerden de bazılarını, dedi. Angarat, evet anne, dedi. Bir iki tane de kendi entarilerimden verdim. Bir de pelerinimi. Annem soğuk bir yüzle ve aynı ses tonuyla, herhalde en yeni pelerini vermişsindir, dedi. Angarat, evet anne, dedi. Onu sadece pazar günleri giyiyordum. Artık kış da geçti. Oysa onlar titreşip duruyorlar orada. Altlarında samandan başka bir şey yok. Tavanda delik teşik. Annem her zamanki sesiyle, gözlerini evin içinde şöyle bir dolaştır, dedi. 3-5 kırıntımızın kalmış olduğunu göreceksin. Yazık değil mi, onları da verelim bayan Bain'a? Ama bir araba çağırırsak belki yarım kalan bu işi tamamlayabiliriz, ne dersin? Angarat, ooo anne, dedi ve zaten iri olan gözleri yaşlarla daha da irileşti. Zavallı Tegwin Bain'ın sırtında sadece bir entari vardı. Başka hiçbir şey yoktu üstünde. Sabahleyin de kahvaltı etmemişti. Zavallının yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Angarat yemeğini bırakıp yüzünü masanın üzerine doğru eğince annem onu kollarının arasına almak için yerinden kalktı ve Angarat, yavrum, dedi. Sus, ağlama bakayım. Bana sormadan verdiğin için kızım. Bir daha verecek olursan sorarsın, e mi? Angarat, olur anne, dedi ve benim mendilimi almak için elini uzattı. Yeni doğan bebek için ne yapacağız? Annem, Brown'a gidip ondan küçük keresinde bebekliğinde giydiği bazı çamaşırları istersin, dedi. Ben de şimdi bir sepet dolusu yiyecek hazırlarım. Huf, sen de eline bir sepet al, bütün tepeyi dolaşıp komşulardan verebildikleri kadar yiyecek topla. Peki anne, dedim. E işte, toplanan şeyleri bir görmeliydiniz. Elbiseler, maden ocağındaki bir vardiyayı rahat rahat giydirmeye yeterdi. Yiyecekler ise bütün köyü doyururdu. Hele eşya bir araya yığılsaydı, iki ev bunları alamazdı. Böylece her şey tamamlanmıştı. Hatta bütün bunları demirhanenin oradaki eski samanlığa taşıyacak eller bile eksik değildi. Elimde bir sepet dolusu yiyecekle oraya ilk giden ben oldum. Gerçekten de kötünün kötüsü bir yerdi burası. Bayan Bain'in o bizim eski kırmızı battaniyelerden birinin üstünde yatıyordu. Öteki de damdan akan suyu önlemek için kadının yattığı yerin tavanına doğru gerili duruyordu. Ivan Bain'in bir kalası parçalayarak yakmış olduğu ateşin üstündeki eski bir kovada su kaynıyordu. Paslı demir halkacıklarla kırık madeni çubuklar yerdeki otların ve kara hindibağların arasında kırmızı kırmızı görünüyordu. Her taraf su birikintileriyle doluydu ve odanın içinden ırmağa doğru bir su yolu uzanıyordu. İçerisi hem soğuk hem de rutubetliydi. Küçük çocuklardan üçü bayan Bain'un ayak ucunda uyuyorlar, iki tanesi de pencerenin önünde taş parçalarıyla dükkancılık oynuyorlardı. Tegwin'la onun bir küçüğü, erkek kardeşi, geceye yatak hazırlamak için çuvallara saman dolduruyorlardı. Merhaba Teg, dedim. Kapının ağzına durarak, hoş orada kapı mıpı yoktu ya, neyse. Kızcağız ezile büzüle, merhaba Huv, dedi. Çuvallara saman dolduruyoruz ama uyurken sağa sola dönmeye gelmez. Bunlar insanın altından gidiverir, diye ekleyerek işi şakaya vurmaya çalıştı. Sanki ömrüm boyunca her gece saman üstünde yatmışım gibi, ya öyledir, dedim. Bak bunun içinde de börek var. Tegvin, ne iyi, dedi. Annem tadına bayılacak. Çay da var, dedim. Çay mı, dedi. Aman Allah'ım, hemen ibriğe koyayım. Bayan Bain'in nasıl, diye sordum. Görebildiğim kadarıyla acılar içinde kıvranıyor, köpürmüş ağzından anlaşılmayan bir takım mırıltılar çıkıyordu. Yüzünü kan basmış, saçları da terden sırılsıklam olmuştu. Tegvin, Bayan Price neredeyse gelir, diyerek ateşi üfledi. O zaman annem biraz daha rahatlar. Bayan Price'ın bu işe ne ilgisi var, diye sordum. Tegvin gülerek, yeni bebek dünyaya gelecek, oğlum, dedi. Angarat çarşafı bunun için bana verdi ya. Öyle şaşırmıştım ki ona bebeği Bayan Price mi getirecek, diye sordum. Tegvin oturup kahkahalarla güldü ve elini ağzına götürerek annesine doğru baktı. Gözleri pırıl pırıl ışıldayarak, çok budalasın be çocuk, diye fısıldadı. Bebek annemin karnında ama onu oradan nasıl çıkartılacağını Bayan Price biliyor. Hadi çabuk getir şu fincanları. Fincan diye elime aldığım şeyi ben olsam ağzıma götürmezdim. Ama nerede bulunduğunun ve ne içtiğinin bile farkında olmayan Bayan Bain'in bunun içine konan çayı kana kana içti. Meydanda herhangi bir iz göremeyince Tegvin'a hani nerede bebek diye sordum. Tegvin beni bir aptala benzetmiş gibi yüzüme bakarak orada oturup da durmadan bana bebeklerin nasıl dünyaya geldiklerini bilmediğini mi söyleyeceksin dedi. Bilmiyorum, dedim. Bizim evde de Bronlarda da yeni bebekler dünyaya gelmişti. Ama öyle sanıyorum ki bunları Dr. Richards çantasının içinde getirmişti. Tegvin, bunu sana kim söyledi, diye sordu. Hem annem hem de Bron, dedim. Tegvin, yalan söylemişler, dedi. Nereden biliyorsun, dedim. Daha 12 yaşındasın. Bunları öğrenmen için 1-2 fırın ekmek yemen gerekir. Tegvin, hepsi yalan. Bekle biraz, nasıl olduğunu görürsün. Nasıl olacak öyleyse, dedim. Tegvin, Bayan Price gelince bizi buradan sepetler, biz de arka tarafa gider, şuradaki delikten seyrederiz, dedi. Parmaklarıyla işaret ettiği yere bakınca çürümüş bir tahta parçasının oradan sarkmakta olduğunu gördüm. Bu deliğin arkası kapkaranlıktı. Olur, dedim. Sonra toplanan yiyecekleri ve eşyayı getirenler sökün etmeye başladılar. Ahlar vahlar çeken kadınlar dillerini damaklarında şakkata şakkata pelerinlerini çıkarttılar ve ortalığı temizlemeye, yerdeki otları yolmaya, demir parçalarını ayıklamaya koyuldular. Onların arkasından da erkekler içeriye üşüşerek yıkık dökük yerlere ipler gerip bunları çadır bezleriyle örtmeye, açık pencerelere ve kapılara tahta çakmaya başladılar. Gerçekten de birkaç dakikanın içinde burası öyle güzel oldu ki ben bile yaşayabilirdim burada. Bay Bain'in içeriye girdi ve kısa bir süre etrafı seyretti, sonra ağlamak için dışarı çıktı. O sırada elinde bir bohça ve kilim parçalarından yapılmış üstü desenli şık bir çanta ile Bayan Price geldi. Adımını kapıdan atar atmaz, hadi bakalım, dedi. İşi olmayanlar lütfen dışarıya. Önce çocuklar çıksın. Tegvin bana, gelsene, diye fısıldadı. Birlikte dışarıya, avluya çıktık. Samanlığın yanındaki demirhanenin merdivenlerini tırmandık. Çatısı öfkeli fısıltılar gibi uçuşan yarasalarla dolu tavan arasına girdik. Oradaki deliğe yaklaşıp aşağıya baktık. Bayan Price en küçük çocukları yandaki karyolaya yatırmıştı. Ona yardım eden öbür kadın da çocukların üzerinden elbiselerini çıkartıyordu. Bayan Bain'in ağlıyordu. Ama öyle için için değil de düşüp dizini acıtmış bir çocuk gibi bağıra bağıra ağlıyordu. Çarşafları tekmelerken yüzündeki damarlar şişiyordu. Tegvin içini çekerek, zavallı anneciğim, dedi. Her doğumda bu acılara katlanır. Bunun nedenini sormak aklıma geldi. Ama beni hiç ilgilendirmeyen bir şey olduğu için vazgeçtim. Bu gördüklerimin içimde duyduğum ama ne olduğunu anlatamadığım çirkin ve kıyıcı bir yanı vardı. Bayan Bain'in uzun boylu, şişman bir kadındı. Her zaman da güler yüzlüydü. Onu bu durumda görmek bir düş gibi geliyordu bana. Terlemeye, güçlükle nefes almaya başladım. Oradan burnumuza acayip bir koku geliyordu. Yeni bir bebeğin doğduğu eve sinen bu kokuyu daha önce de birkaç kez duymuştum. Bu, içinde kanın ve sütun sırlarını bulunduran, insanı hem sevindiren hem de ürküten keskin ve eski bir kokudur. Bayan Price ateşin üstündeki kovayı alarak yatağın yanına getirdi. O sırada Bayan Pendry de çocuklarla olan işini bitirmiş ve gelip Bayan Bannon'ın başına dikilmişti. Bayan Bannon çığlığı basmaya başlayınca Bayan Price onun üzerinden battaniyeleri çekti. Bayan Pendry de kadıncağızın ellerini yakalayıp kar yolanın baş tarafındaki tahta parmaklıkları tutmasına yardım etti. Çocuklar uyandılar, ağlamaya başladılar ama kimse oralı olmadı. Bayan Bannon'ın bacakları beyaz çiçek saplarına benziyordu. İkide bir de tekme atar gibi öne ve arkaya gidip geliyordu. Ayak parmakları içeriye doğru kıvrılmıştı. Topukları da yatağın üstüne kızırcasına sürtünüyordu. Ağzı açık durmadan bağırıyordu. Fal taşına dönmüş gözleri, yukarıdan aşağıya doğru baktığım zaman bana dehşetle dolu, çok korkunç göründü. Bayan Price ile Bayan Pendry ona bir şeyler yapıyorlardı ama bunun ne olduğundan pek emin değildim. Çünkü onların sadece sırtlarını görebiliyordum. Üstelik her yanımız çocukların ağlamaları, hıçkırıkları, feryatları ve yaygaralarıyla uykularından uyanan yarasalarla doluydu. Sanki buna biz neden olmuşuz gibi tepemizde uçuşup duruyorlardı. Tegvin beni deliğe doğru daha fazla yaklaştırmak için kolumdan çekerek kulağıma "İşte," dedi. "Gör işte, yeni bebek doğdu." Gittikçe gölgelenen ışıkta bir kırmızılığı, Bayan Price'ın ıslak elleriyle kovanın üstünde tuttuğu kan lekeleriyle dolu çamaşırları ve Bayan Bannon'ın ayak parmaklarının rahatlığını görebilecek kadar kısa bir süre bakabildim. Sonra benim bu yaptığımı ancak budalaların yapabileceğini düşünerek utanç ve mide bulantısıyla başımı çevirdim. "Gidiyorum ben," dedim. "Tegwin, bekle biraz. Daha görecek çok şey var." "Hemen gidiyorum buradan," deyip ellerimin ve dizlerimin üzerinde kapıya doğru emekledim. Tegwin alay dolu bir sesle, "Şimdi inandın mı?" dedi. İçimde bir tiksinti duyarak, "Evet," dedim ve karanlık merdivenlerden aşağıya doğru baktım. Tegwin, "Sakın kimseye bir şey söyleme. Sonra başımıza iş açılır." "Pekala, hadi hoşça kal," dedim ve bir şey belli etmemeye çalışarak avluya çıktım. Açık havaya kavuşup da soğuk